22 Eylül 1969'da Kaliforniya'nın Foster City şehrinde yaşayan Susan Nason adlı 8 yaşındaki bir çocuk bir arkadaşının evine gittikten sonra kayboldu. Anne babası polisin de yardımıyla aylarca süren ama başarısızlıkla sonuçlanan bir arama çalışması başlattı. Derken aynı yılın Aralık ayında yine San Francisco'da bir çalışan bir dağ geçidi civarında bir çocuğun bedeninden geriye kalanları buldu. Olay mahallini inceleyen araştırma ekipleri çocuğun ezilmiş bir gümüş yüzük taktığını ve giydiği elbisenin belinin üzerine kadar sıyrılmış olduğunu gördüler. Diş kayıtları cesedin Susan Nason'a ait olduğunu doğruladı. Patoloji raporları Nason'ın künt kafa travması nedeniyle öldüğünü, el bileklerindeki hasarın ise ölüm anına yakın bir zamanda yaşanan bir boğuşmanın delili olduğunu gösteriyordu. Peki katil kimdi? Bu soru 20 yıl boyunca yanıtsız kaldı. Ocak 1989'da bir gün 28 yaşındaki Alien Franklin yerde oynayan kızını seyrederken çocuk bir an başını kaldırıp annesine baktı. Kızının gözlerinin içine bakan Alien zihninde canlanan dehşet verici bir görüntüyle irkildi. 8 yaşındaki halini hatırlamıştı. En iyi arkadaşı Suzy ile birlikte bir kamyonetin arkasında oturuyordu. Kamyonet bir baraj gölünün yakınında durdu. Babası George Franklin kamyonetin arkasına geçti. Suzy'nin üzerine çıkıp ona sürtünmeye başladı. Suzy onu üzerinden atmak için debelendi. Alien korkudan dona kalmıştı. Ardından zihninde başka bir görüntü canlandı. Suzy kamyonetin dışında yerde ağlayarak oturuyordu. Alien babasının arkadaşına yaklaştığını ve elindeki taşla kafasına vurduğunu gördü. Suzy'nin kanlı elindeki yüzük ezilmişti. Yerde tutam tutam saç vardı. Bu anıyı ilk önce terapistine anlatan Alien kocasıyla da konuştu. Kocası derhal polisi arayıp eşinin Susan Nason'ın katilinin kim olduğunu bildiğini iddia etti. Anlatılanlara inanan polis, baba Franklin'in evine gitmeyi göze aldı. Franklin kapıyı açtı. Polis memuru eski bir cinayet davasını araştırıyoruz diye söze başladı. Kurbanın adı Susan, Susan Nason. Franklin bir an memurun yüzüne baktı ve kızımla mı konuştunuz diye sordu. Franklin'in davası mahkemeye gidince bastırılmış bellek kavramıyla ilgili birçok uzman tanık dinlendi. Savcılık için tanıklık yapan bir psikiyatrist, Alien'ın kendisinin de çocukluğunda fiziksel ve cinsel istismara kurban gittiğini belirtti. Erken yaşta başlayarak tekrar eden fiziksel ve cinsel istismarlarla dolu bir çocuklukta gerçekleşen bir ebeveyn figürü de dahil olmak üzere birden çok kişiyi içeren iğrenç bir şiddet eyleminin bastırılmış olması kuvvetle muhtemeldir iddiasında bulundu. Savunma tarafının tanığı bir psikoloji profesörü de bir hikayenin tekrar tekrar anlatılmasının kişiyi aslında öyle olmadığı halde olayın doğru olduğuna ikna edebileceği, tıpkı çocukken alışveriş merkezinde kaybolduğuna inandırabilmesi gibi ihtimal üzerinde durdu. Dahası sözüm ona gerçekleşmiş bir olayın üzerinden zaman geçtikçe o olaydan sonra kişinin bilinçaltına sızan ve olaya dair hatırladıklarını değiştiren bilgilerin edinilmesi olarak tanımladığı bellek kirlenmesi için de daha fazla zaman olacağını belirtti. Savunma tarafı Alien'ın ifadesindeki ayrıntıların olayın gerçekleştiği dönemde gördüğü haberlerden kaynaklandığını ileri sürdü. Alien'ın hatırladığını söylediği istisnasız her şeyin kamuya açık bilgi olduğunu iddia ettiler. Belki de hatırladıkları soruşturmayla ilgili okuduklarından ibaretti sadece. Savunma tarafı Alien'ın olayla ilgili anımsadıklarındaki tutarsızlıklara da dikkat çekti. Hikayeyi her seferinde ufak tefek değişikliklerle anlatmıştı. Örneğin mahkemede babası Susan'ı aldığında kız kardeşi Janice'in yakınlarda bir yerde olduğunu söylemişti. Oysa mahkemeden önceki ifadesinde Janice'in kamyonette yanında oturduğunu ve babasının Susan'ı almadan önce Janice'e arabadan inmesini söylediğini iddia etmişti. Janice ifadesinde Susan'ın kaybolduğu günü hatırladığını ama o gün kız kardeşini ya da babasını gördüğünü hatırlamadığını söyledi. Bu ve başka tutarsızlıklara rağmen Alien'ın ifadesindeki ayrıntıların derecesi ve olayı hatırladığına ilişkin güveni jüriyi ikna etmeye yetti ve George Franklin yani babası birinci dereceden cinayetten suçlu bulundu. Alien gerçekten de 20 yıl önce en iyi arkadaşının babası tarafından öldürülmesine tanık olmuş muydu, yoksa okuduğu haberleri ve gördüğü resimleri birbirine bağlayarak anıya benzer bir dizi sahne mi oluşturmuştu? Burada bastırılmış anıların gerçek mi yoksa çarpıtılmış mı olduğunu çözemeyeceğiz. Varabileceğimiz en iyi yanıt her ikisinin de kısmen doğru oldu. Örneğin polis babanın evine geldiğinde adam doğrudan kızının adını anmıştı. Dolayısıyla Ellie'nin hikayesindeki temel unsurların doğru olması hayli mümkün. Bazı ikincil detayları yanlış hatırlaması bellekle ilgili daha önce gördüğümüz çalışmalarla uyumlu. Ellie'nin babasının işlediği suça tanık olmuş ama anısını 20 yıl boyunca bastırmıştı. Anıların bastırılması tipik olarak travma bağlamında gelişir. Örneğin fiziksel ya da cinsel istismar kurbanı çocuklar bazen ta ki yıllar sonra bir şey anılarını tekrar canlandırana dek başlarına neler geldiğini hatırlamazlar. Cinsel istismar gibi duygusal travmalar kişinin psikolojik işleyişini tahrip ederek öz saygısını ve birey olma duygusunu yaralar. Kabul edilen kurama göre anı bastırma mekanizması kırılgan benlik hissimizi katlanılması zor hatıralara karşı koruyan beyindeki güvenlik subabıdır. Nasıl ki bir cerrah ameliyat sonrasındaki acıyı önlemek için anestezi kullanıyorsa, bilinç dışı beyin de travmatik bir deneyimi yeniden yaşamanın acısını uyuşturmak için bastırma yöntemini kullanabilir. Araştırmalar olumsuz duygularla ilgili anıların mutlu duygularla ilgili olanlardan daha çabuk sönümlendiğini gösteriyor. Psikolojide insanların benlik algısıyla uyumlu olan şeyleri daha kolay hatırlama, kendini algılama biçimiyle çatışan duygu ve anıları ise daha çok ihmal etme eğiliminde olduğunu içeren bazı çalışmalar var. Bu çalışmalardan birini kısaca özetlemek gerekirse, katılımcılara bir dizi davranış listesi gösteriliyor. Burada olumlu ve olumsuz davranışlar var ve bunları değerlendirmeleri isteniyor. Burada işte arkadaşıma olan para borcumu ödemeyeceğim ya da işte hasta bir arkadaşıma günlerce bakabilirim gibi davranışlar var. Bazıları olumlu, bazıları olumsuz. Ve kişilere daha sonrasında hangilerini hatırladıkları sorulduğunda genelde olumlu olanları hatırlıyorlar. Olumsuz olanları hatırlamama eğiliminde oluyorlar. Ve daha sonra bu çalışma yine paralel bir şekilde yürütülen bir çalışma daha var. Burada da karşılaştırma için paralel bir deney yürütüyorlar ve ikinci bir gönüllü gruba Chris adını verdikleri bir adamın resmini gösteriyorlar. Ardından katılımcılardan listedeki olumlu ve olumsuz davranışları Chris'e uygunlukları açısından değerlendirmelerini istiyorlar. İkinci grup daha sonra bu listeyi hatırlamaya çalıştığında olumlu ve olumsuz davranışları eşit düzeyde hatırlayabildikleri görülüyor. Ve buradan şunu çıkarabiliriz. Kişiler kendileriyle ilgili olumsuz davranışları daha çabuk unutma eğilimindeler. Ama bu başka birisi ise eğer kişi kendisi değilse burada daha şeffaf, daha objektif olabiliyorlar. Beyin geçmişimizden enstantaneleri genellikle egomuzu koruyacak şekilde düzenler. Bilinç dışı beyin bir haber kanalı olsaydı şayet taraflı yayın yapardı. Nasıl ki ülkemizde örneğin Cumhuriyet Halk Partililer işte genelde Halk TV izliyor, AK Partililer genelde A Haber izliyorsa bilinç dışı sistem de benlik algımız ve dünyaya bakış açımızla uyumlu yaşam deneyimlerini bünyemize katmayı tercih eder. Beynimiz o bakış açısını korumamıza yardımcı olur. Bizim ve önemsediğimiz şeylerin hikayesini yazar. Bazen zamanlamada küçük hileler yapar ya da inanmak istediğimiz hikaye ile tam uyuşmayan ufak tefek detayları uygun biçimde aradan çıkarır. Bu kötü bir şey değildir aslında. Bilinçli düşünme ve karar verme kapasitemizi koruyan çok sağlıklı bir uyumlanma mekanizmasıdır. Bastırmanın beynin ihmal hatalarıyla bizi korumaya çalışmasının uç bir örneği olduğu düşünülüyor. Ancak Alien'ın belleğinde bastırmanın yanı sıra boşluklar da söz konusuydu. Verdiği ifadenin ne kadarını gerçekten hatırladığını, ne kadarının başka kaynaklardan geldiğini asla bilemeyeceğiz. Ama belleğinin suçla ilgili medya haberlerinden az da olsa etkilenmiş olduğunu güvenle söyleyebiliriz. Anıların insanı alışveriş merkezinde kaybolduğuna, yanlışlıkla inandıracak kadar değiştirebileceğini, hatta zihne yerleştirebileceğini biliyoruz. Görünüşe göre beyin zaman enstantanelerini süreklilik arz eden anılar biçiminde düzenlerken, bu enstantaneler çeşitli kaynaklardan, örneğin kişisel deneyimlerden ya da farklı türden anılardan gelebilir. Bilinç dışı sistem kökenine bakmaksızın bu enstantaneleri toplar ve onları benlik algımızla uyumlu bir hikaye oluşturacak şekilde birbirine bağlar. Belleğin bir video kaydı değil de dinamik, evrilen bir süreç olduğunu söylemiştik. Şimdi de onun aynı zamanda taraf tuttuğunu görmüş olduk. Evet, yoğunluklu olarak bu bölümü beynin mantıksız davranışlarımızın ardındaki gizli mantığı kitabından alıntıladım. Kitabın yazarı Sternberg, kendisi bir nörolog ve gerçekten de beynin işleyişiyle ilgili, bilinç dışıyla ilgili farklı bir bakış açısı sunuyor. Bundan sonra bu şekilde bir format da yapmayı düşünüyorum. Okuduğum kitaplardan hoşuma giden kısımları bu şekilde alıntılayıp podcast olarak paylaşmayı planlıyorum. Umarım hoşunuza giden, size faydalı bir bölüm olmuştur. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer bu bölümler işine yarıyorsa, fayda görüyorsan ve bana destek olmak istersen aşağıda bulunan Patreon linkinden bana destek olabilirsin. Şimdiden çok teşekkürler.